Ayrım 63. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 540. İstemeyenlerden biri olgun, şık bir adamdı. Deve tüyünden güzel bir palto giymiş, melon şapka takmıştı. Sinemadan çıkıp da yalnız başıma gazeteye dönerken beni 3 blok kadar izlemiş. Yanında en az onun kadar iyi giyinmiş, çok güzel bir kadın ve onlar kadar kusursuz görünmeyen bir başka adam daha vardı. Şapkasını çıkartarak beni selamladı ve şu anda hatırlamadığım adını söyleyerek kendini tanıttı. Sözü fazla döndürüp dolaştırmadan Kazazede dizisi hakkında herkesle hemfikir olamayacağını, çünkü bu oyunun dosdoğru komünistlerin işine yaradığını söyledi. Fazla abartmadan ona gerçek kahramanın ağzından anlatılanları aktaran kişiden başka bir şey olmadığımı açıkladım. Adamın kendine özgü fikirleri vardı kesinlikle. Ona kalırsa Velasco, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin silahlı kuvvetlere sızmış bir casusuydu. Birden ordunun ya da deniz kuvvetlerinin üst düzey bir subayıyla konuştuğum fikrine kapılarak heyecanlandım ve açıklama istedim. Ama görünüşe göre tek yapmak istediği bana bunu söylemekmiş. "Bunun farkında mısınız, değil misiniz bilemiyorum ama," dedi, "komünistlerin hesabına ülkenize kötülük yapıyorsunuz." Muhteşem eşi telaşlı bir el işareti yaparak onu kolundan tutup çok alçak sesle rica ederek çekiştirip götürmek istedi. "Lütfen, Rogelio." Adam başladığı kadar kendinden emin bir tavırla bitirdi konuşmasını. "Lütfen inanın bana. Kendimde size bunları söyleme cüreti bulmamın tek nedeni yazdıklarınıza duyduğum hayranlıktır." Yeniden elimi sıktı ve canı sıkkın karısının onu sürükleyip götürmesine izin verdi. Erkek dostu şaşırmıştı, bana veda edemedi. Bizi sokakta aldığımız riskler üzerine ciddiyetle düşünmeye iten bir dizi olayın ilkiydi bu. 2 gün önce gazetenin arkasında sabaha kadar basın çalışanlarına hizmet veren yoksul bir meyhanede iki yabancı gecenin son kahvesini içen Gonzalo Gonzales'e bedavadan sorun çıkarmaya yeltenmişlerdi. Bu dünyanın en barışçıl adamına sataşmalarının nedenini kimse anlayamadı. Sanırım Karayiplilere özgü giyimimiz ve onun takma adı Gok'taki 2G nedeniyle benimle karıştırmışlardı. Neden ne olursa olsun gazetenin güvenliği bu giderek daha tehlikeli olmaya başlayan kentte gece yalnız dolaşmamam konusunda beni uyardı. Benim içinse tam tersine o kadar güvenliydi ki gece işi bırakınca daireme tek başıma yürüyordum. O yoğun günlerden birinde bir şafak vakti birisi pencere camıma bir tuğla fırlatınca cam kırıklarının şangırtısı arasında sonumun geldiğini düşündüm. Anahtarlarını kaybedip de ne uyanık bir arkadaşını ne de otellerde yer bulabilen Alejandro Obregón'muş. Uyuyacak bir yer aramaktan ve bozuk zilleri çalmaktan usanınca gecenin sorununu yakınlardaki bir inşaat alanından aldığı bir tuğlayla çözümlemiş. Kapıyı açınca beni tam olarak uyandırmamak bahanesiyle neredeyse selamlamadı bile. Yüzüstü kendini çıplak döşemeye atıp öğlene kadar uyudu. Gazeteyi daha sokaklarda satılmaya başlamadan El Espectator'un kapısında almak isteyen kalabalık giderek artıyordu. Civardaki iş merkezlerinde çalışan insanlar gazeteyi almak için kapıda bekliyor, sonra da diziyi otobüste okuyorlardı. Bana kalırsa okurların bu ilgisi insani nedenlerle başlamış, edebi nedenlerle ve sonrasında da politik kaygılarla devam etmişti. Ama ilgiyi canlı tutan anlatımın iç gerilimiydi. Velasco bana onun uydurduğundan kuşkulandığım bazı sahneler anlatıyor, içlerinde simgesel ve duygusal anlamlar buluyordu. Örneğin uçup gitmek istemeyen ilk martı gibi. Anlattığı geçip giden uçaklarsa sinematografik bir güzellikteydi. Denizci bir arkadaşım bana nasıl olup da denizi o kadar iyi tanıdığımı sordu. Ona tamı tamına Velasco'nun gözlemlerini kopya etmekten başka bir şey yapmadığımı söyledim. Bir noktadan sonra ekleyeceğim hiçbir şey yoktu. Donanmanın üst komuta düzeyinin keyfi ise bu kadar yerinde değildi. Tefrikanın bitmesinden kısa bir süre önce gazeteye dünyada herhangi bir ülkenin deniz kuvvetlerinin görev başında olduğu herhangi bir yerinde meydana gelebilecek bir trajediyi Akdeniz ölçütlerine göre ve hiç de şık olmayan bir biçimde değerlendirdiğimizi söyleyen bir protesto mektubu gönderdiler. 7 saygıdeğer Kolombiyalı evin ve donanmanın her üyesinin kederine ve yasına karşın deniyordu mektupta. Dinsiz gazeteciler cesurca kendi yaşamını kurtarmış olan talihli ve övgüye değer bir denizcinin ağzına yerleştirdikleri teknik yönden aksayan mantıksız sözler ve kavramlarla bir tefrika yayınlamaktan çekinmediler. Bu nedenle donanma, Başkanlık Basın ve Bilgilendirme Ofisi'nin işe el koyarak bir donanma subayının yardımıyla olay hakkında gelecekte yapılacak yayınları onaylamasını talep ediyordu. Neyse ki mektup geldiğinde sondan bir önceki bölümdeydik de bir sonraki haftaya kadar anlamazdan gelebildik. Metnin tümünü birden basmadan önce kazazede denizciden fotoğraf makinesi olan arkadaşlarının adlarını ve adreslerini vererek bize yardımcı olmasını istedik. Onlar da bize yolculuk süresince çekilmiş fotoğrafları gönderdiler. Her türlü fotoğraf vardı aralarında. Çoğu güvertedeki gemici gruplarıydı. Arka kısımda karton kutuları içinde ev eşyaları, buzdolapları, fırınlar, çamaşır makineleri, üzerlerindeki markaları görünüyordu. Şanslıydık. Bu resmi yalanları yalanlamamıza yeterdi. Hükümetin tepkisi ani ve kesindi. O sayı hem öncekileri hem de tüm satış tahminlerini aştı. Yenilmez Guillermo Cano ve Jose Salgar'ın bir tek sorusu vardı şimdi. Şimdi ne bok yiyeceğiz? O sırada zafer sarhoşuyduk. Bir yanıtımız da yoktu. Tüm konular avam görünüyordu gözümüze. Hikaye El Espectador'da yayınlandıktan 15 yıl sonra Barcelona'da Editorial Tusquets tarafından kapağının kenarları altın yaldızlı bir kitap halinde basıldı ve peynir ekmek gibi sattı. Bir adalet duygusu ve kahraman denizciye olan hayranlığımdan ön sözün sonuna şöyle yazdım. Bazı kitaplar onları yazana değil, ızdırabını çekene aittir. Bu o kitaplardan biri. Bu nedenle yazarın telif hakları onları hak eden kişiye gidecektir. Bu kitabın yazılabilmesi için bir can kurtaran sandalının içinde yiyecek ve içeceği olmadan 10 gün dayanmış olan atsız kahramanımıza. Boş bir cümle değildi bu. Benim talimatım üzerine Editorial Tusquets kitabın telif haklarını 14 yıl süresince Luis Alejandro Velasco'ya ödedi. Ta ki Bogotalı avukat Guillermo Zea Fernandez bunun Velasco'nun kahramanlığı, hikaye anlatıcı olarak yeteneği ve dostluğu anısına benim verdiğim bir karar olduğunu bile bile Velasco'ya hakların kendisine ait olduğunu inandırana kadar. Bana karşı dava Circuito de Bogota'da 22 nolu idari mahkemede açıldı. Bunun üzerine avukatım ve dostum Alfonso Gomez Mendez, Editorial Tusquets'e ön sözün son paragrafını çıkartarak mahkeme sonuçlanana kadar Luis Alejandro Velasco'ya telife mahsuben tek bir kuruş ödememe emri verdi. Öyle de oldu. Belgeli ispatların ve teknik kanıtların da dahil olduğu uzun bir tartışmanın ardından yargıç yapıtın tek sahibinin ben olduğuma karar verdi ve Velasco'nun avukatının verdiği dilekçeleri kabul etmedi. Sonuç olarak da benim aracılığımla o güne kadar yapılan ödemelerin denizcinin yardımcı yazar olarak tanınması anlamına gelmediği, kitabı yazanın özgür iradesiyle aldığı bir karar olduğu sonucuna varıldı. Yazarın telif hakları da o tarihten itibaren yine benim kararımla bir eğitim vakfına bırakıldı. Onun gibi başka bir hikaye bulmamız mümkün olmadı. Çünkü gazetede uydurulanlardan biri değildi. Bu tür öyküleri genellikle yaşam darbelerle yaratır. Bunu daha sonra o yıl üçüncü kez şampiyon olan altın madalyalı muhteşem bisikletçi Antiqualı Ramon Hoyos'un yaşamını yazmaya yeltendiğimizde öğrendik. Tefrikayı Denizcinin dizisinden öğrendiğimiz yöntemlerle duyurarak 19 bölüme genişlettik. Ama halkın Ramon Hoyos'u gerçek yaşamda değil de dağ tepelerine tırmanırken ya da bitiş çizgisini ilk göğüsleyen olurken yeğlediğini fark ettik. Bir gün Salgar telefon edip onunla hemen Continental Otel'in barında buluşmamı istediğinde hafif bir toparlanma umudu yaşamadık değil. Orada yaşlı ve ciddi bir arkadaşı ona işçi giysileri içinde öylesine katıksız bir albino tanıştırmıştı ki adamın bembeyaz saçları ve kaşları barın alacakaranlığında bile parlıyordu sanki. İyi tanınan bir girişimci olan Salgar'ın arkadaşı, adamı El Espectador'dan 200 metre aşağıda boş bir arsada General Simon Bolivar'ın efsanevi hazinesini bulmak için kazı yapan bir madenci olarak tanıtmıştı. Dostu o zamandan beri benim de yakın arkadaşım, hikayenin doğruluğunu garantiliyordu bize. Kuşku uyandıracak kadar basitti çünkü. Bozguna uğramış ve ölmek üzere olan özgürlük savaşçısı Cartagena'ya kadar son yolculuğuna devam etmeye karar verdiğinde iyi bir yaşlılık geçirmek için savaşlarının yokluklarında topladığı ve hak ettiği bir güvenci olarak gördüğü hatırı sayılır kişisel hazinesini yanına almak istememiş. Acı yolculuğuna çıkmak için hazırlanırken de Caracas mı Avrupa mı bilinmiyormuş, tedbirli davranarak onu o zamanlar çok kullanılan birkaç sözden oluşan şifreli bir sistemin koruması altında dünyanın neresinde olursa olsun gerekli olduğunda ulaşabileceği bir biçimde Bogota'da bırakmış. Bu haberleri Labirentindeki General adlı romanımı yazarken dayanılmaz bir özlemle hatırladım. Çünkü hazinenin öyküsü kitabın özüydü. Ama yazdıklarımı inandırıcı kılabilecek kadar veri elde edemediğimden kurgusu zayıf gelmişti bana. İşte sahibinin hiçbir zaman geri alamadığı bu muhteşem hazineydi, hazine avcısının hararetle aradığı. Bize bunları niye anlattıklarını anlayamamıştım. Salgar, denizcinin öyküsünden çok etkilenen arkadaşının aynı biçimde ses getirerek yayınlanmasını istediği bu hikayenin art alanını anlattığını açıkladı. Kazı alanına gittik. Periodistas Parkı'nın batısındaki tek boş araziydi. Benim yeni daireme çok yakındı. Arkadaşı bize sömürge döneminden kalma bir harita üzerinde Monserrata ve La Guadalupe tepelerinin gerçeğe uygun ayrıntıları arasında hazinenin koordinatlarını gösterdi. Hikaye büyüleyiciydi. Ödülü deniz kazazedesi gemicininki kadar çarpıcı bir haber olabilirdi. Üstelik dünya çapında da anlamlıydı. Her şeyden gün be gün haberimiz olması için kazı alanını sık sık ziyaret ederek aguardiente ve limon eşliğinde bitmek bilmez saatler süresince mühendisi dinliyor, kendimizi giderek mucizeden daha uzak hissediyorduk. Öyle ki sonunda hayali bile kalmadı. Sonradan bu hazine hikayesinin başkentin orta yerinde çok değerli bir şeyin madenini lisanssız sömürmek için uydurulmuş bir kılıf olup olmadığından kuşku duydu. Böyle olabileceği gibi özgürlük savaşçısının hazinesini korumak için uydurulmuş da olabilirdi. Hayallere kapılmak için en uygun zamanlar değildi. Deniz kazazedesinin öyküsünden sonra bize farklı araçlarla ulaşan gerçek ya da hayali ölüm tehditleriyle gerilen ortam yatışana kadar bir süre Kolombiya'nın dışında yaşamam önerildi. Luis Gabriel Cano damdan düşer gibi gelecek çarşamba ne yapacağımı sorduğunda aklıma ilk gelen bu oldu. Hiçbir planım olmadığını söylediğimde her zamanki havasında gazetenin özel muhabiri olarak dört büyüklerin bir sonraki hafta Cenevre'deki konferansına katılabilmem için gerekli belgeleri hazırlamamı istedi. İlk yaptığım anneme telefon etmekti. Bu haber o kadar akıl almazdı ki bana Cenevre adındaki bir çiftlikten söz edip etmediğimi sordu. Ona İsviçre'de bir kent dedim. Hiç telaşa kapılmadan çocuklarından gelen en beklenmedik belaları hazmetmeye hazır, sonsuz bir dinginlik içinde ne kadar kalacağımı sordu. İki haftadan uzun sürmeyeceğini söyledim. Aslında toplantı süresi olan 4 günlüğüne gidiyordum. Kuşkusuz benim arzumla ilgisi olmayan nedenlerle 2 hafta değil, tam 3 yıla yakın bir süre kaldım. İşte o dönemde günde tek bir öğünle yetinsem bile can kurtaran sandalına ihtiyacı olan bendim. Ama bunu ailemin öğrenmemesi için çok dikkat ettim. Birisi annemin huzurunu kaçırmak için olsa gerek bir fırsattan yararlanarak kadıncağıza oğlunun onu 2 hafta kalacağı masalıyla kandırdıktan sonra Paris'te prensler gibi yaşadığını söylemiş. Gabito kimseyi kandırmaz demiş annem masum bir gülüşle. Bazen Tanrı'nın bile 2 yıllık haftalar yapması gerekebilir. Şiddet yüzünden yerlerinden olan milyonlar kadar belgesiz bir insan olduğumun hiç farkına varmamıştım. Kimlik belgem olmadığı için hiç oy kullanmadım. Barranquilla'da askerlikten kaçmak için yanlış bir doğum tarihi verdiğim El Heraldo'daki muhabir belgelerimle ispatlardım kimliğimi. Son 2 yıldır da kaçaktım. Acil durumlarda Zipaquira'daki telgraf memurunun bana verdiği postane kartını kimlik olarak kullanırdım. Hızır gibi yetişen bir arkadaşım bir seyahat şirketinin müdürüyle ilişki kurmamı sağladı. Onunla 200 doları 5'in vermem ve 10 yaprak üzeri pullu boş kağıdın altına imza atmam koşuluyla uygun tarihte uçakta olacağım konusunda anlaştık. Böylelikle banka hesabımın şaşırtıcı derecede kabarık olduğunu ama muhabir yaşantımın telaşı içinde harcayacak vaktim olmadığını öğrenmiş oldum. Yoksul bir öğrencininkini geçmeyen özel harcamalarım dışında tek masrafım her ay aileme gönderdiğim can kurtaran sandalıydı. Uçuş öncesinde seyahat acentasının müdürü karıştırmamam için her belgenin adını söyleyerek birer birer masanın üzerine dizdi. Kimlik kartı, askerlik belgesi, vergi dairesinden noter tasdikli belge, su çiçeği ve sarı hummaya karşı aşı kağıtları. Son olarak da benim yerime 2 kez aşı olan, sıska oğlan için fazladan bir bahşiş istediler. Zavallıcık, acelesi olan müşterilerin yerine böyle yılın her günü aşı yermiş. Cenevre'ye Eisenhower, Bulganin, Eden ve Favre'nin katılacakları konferansın tam açılışında vardım. İspanyolcadan başka dil bilmiyordum. 3. sınıf bir otele yetecek kadar harcırağım vardı ama banka hesabımdan destek alıyordum. 2 hafta içinde dönmem bekleniyordu ama bilmem hangi tuhaf önseziyle 2 yıldır Alvaro Cepeda ve Luis Vicens'in önerileriyle topladığım sinema üzerine harika kütüphanemde dahil dairemde ne varsa arkadaşlarıma dağıtmıştım. Şair Jorge Gaitan Duran gereksiz kağıtları yırtarken veda etmeye gelmişti. Dergisi için kullanabileceği bir şey olup olmadığına bakmak için çöp sepetini karıştırdı. Ortasından 2'ye yırtılmış 2-3 sayfayı masanın üzerinde bir bulmaca gibi birleştirerek okudu. Nereden çıktıklarını sorduğunda Macondo'da yağmuru izleyen Isabel'in monoloğu olduğunu söyledim. Yaprak fırtınasının ilk taslağından çıkarmıştım. Daha önce basıldığı konusunda uyardım. Önce kronika, sonra da uydurduğum bu başlıkla asansörde verdiğimi hatırladığım acele bir izinle El Espectator'un Magazin Dominical ekinde basılmıştı. Gaitan Duran hiç aldırmayarak dergisi Mito'nun bir sonraki sayısında bastı. Gidişimin arifesinde Guillermo Cano'nun evinde düzenlenen veda partisi o kadar fırtınalı oldu ki havaalanına gittiğimde aileme veda etmek için o gece kalacağım Cartagena'ya giden uçağı kaçırmıştım. Şans yardım edince öğle üzeri bir başkasına binebildim. Bu iyi oldu çünkü son gördüğümden beri evde işler biraz düzelmişti. Annem, babam, kız ve erkek kardeşlerim Avrupa'da onlardan daha fazla ihtiyaç duyacağım can kurtaran sandalı olmadan da yaşayabilecek gibi hissediyorlardı kendilerini. Ertesi gün saat 2'de kalkan Paris uçağına binebilmek için çok erken bir saatte karayoluyla Barranquilla'ya gittim. Cartagena otobüs terminalinde gökdelenlerin o zamandan beri görmediğim unutulmaz kapıcısı Lasides ile karşılaştım. İçten bir kucaklama ve gözlerinde yaşlarla kollarıma atıldı. Ne diyeceğini ne de bana nasıl davranacağını kestirebiliyordu. Onun otobüsü geliyor, benimki de kalkıyordu. Acele bir hoşbeşten sonra yüreğimi burkan bir içtenlikle ''Hiç anlayamadığım Don Gabriel, neden bana kim olduğunuzu söylemediğiniz?'' dedi. ''Ah benim sevgili Lacides'im.'' yanıtını verdim ondan daha fazla ızdırap içinde. ''Söyleyemedim çünkü hala ben bile bilmiyorum kim olduğumu.'' Saatler sonra beni Barranquilla Havaalanı'na götüren takside dünyanın tüm göklerinden daha şeffaf o nankör göğün altında ve Inte de Julio bulvarında olduğumu fark ettim. Geçtiğimiz 5 yıl içinde bende refleks haline gelmiş bir hareketle Mercedes Barca'nın evine doğru baktım. Oradaydı, ince ve mesafeliydi. Kapının eşiğine oturmuş bir heykel gibiydi. O yılın modasına uygun lame dantelleri olan yeşil bir elbise vardı üzerinde. Saçları güvercin kanatlarını andırıyor. Hiç gelmeyecek birini bekleyenlerin yoğun kaygısı içinde duruyordu. Onu Temmuz'da bir perşembe günü böylesine erken bir saatte sonsuza değin kaybedeceğim gibi tatsız bir sezgiye kapıldım. Bir anlığına taksiyi durdurup veda edesim geldi. Ama bir kez daha benimki kadar belirsiz ve dediği dedik bir kadere meydan okumamayı yeğledim. Uçakta pişmanlıktan mide spazmları geçiriyordum. O zamanlar öndeki koltuğun sırtlığına romantik dilde henüz yazı malzemesi diye adlandırılan bir şeyler koymak gibi hoş bir adet vardı. Kenarları altın yaldızlı bir not kağıdıyla mumlu kağıttan kimi zaman parfümlü, ona uygun pembe, krem rengi ya da mavi bir zarf. Daha önceki birkaç yolculuğumda onları veda şiirleri yazmak için kullanmıştım. Sonra kağıttan güvercinler yapar, uçaktan inerken havaya atardım. Gök mavisi bir kağıt seçerek, bir damadı olmadan yeşil gelin giysisi içinde, bilinmez bir güvercinin kanatları saçlarıyla sabahın yedisinde, evinin eşiğinde oturmuş, Mercedes'e ilk resmi mektubumu yazdım. O kadar erkenden kimin için giyinmiş olabileceğini aklıma getirmedim bile. Ona rastgele uydurduğum eğlenceli notlar yazdığım olmuştu. Ama ancak bir yerde karşılaşırsak yalnızca sözlü ve her zaman kaçamak yanıtlar alırdım. Yazdığım mektup 5 satırı geçmeyecek ve ona resmi bir dille yolculuğumu haber vermekle yetinecekti. Ama tam sonuna imzamı atarken beni gün ortasında çakan şimşek gibi kör eden bir not ekledim. Bir ay içinde bu mektuba yanıt almazsam hep Avrupa'da kalıp orada yaşayacağım. Mektubu sabahın ikisinde ıssız Montego Bay Havaalanı'nın posta kutusuna atarken kendime bir kez daha düşünecek zaman tanımadım. Cuma'ydı. Ertesi hafta Perşembe günü uluslararası anlaşmazlıklarla geçen bir başka işe yaramaz günün sonunda Cenevre'de otele girdiğimde bana yanıt veren mektubunu buldum. Kitabın sonu. 5 Şubat 2015. Sayfa 550.